yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri adımızla bizlere ulaşmanız, programımızı buralardan da takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği.
Giderken ne şahaneler, dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Bir varmış bir yokmuş dünya masalmış, her yolcudan bu handa olsa da kalmış. Gökten üç elma düşmüş. Uçar bütün pervaneler, ateşe giderken ne şahaneler, dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler.
Saatlerimiz 15.10'u gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi kültürümüzün çok önemli bir parçasından ancak sanki yitirilmeye yüz tutmuş ama bunu yedirtmemeye çalışan bir dernek diyebiliriz aslında,
evet,
değil mi?
Evet, kuruluş diyelim.
Kuruluşun genel sekreteri. Milletler Arası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezi Genel Sekreteri Sayın Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, UNIMA kısa adıyla Milletler Arası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği. Dedim ya, sanki yitirilmeye yüz tutmuş ama siz bunu ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Yitirtmeyeceğiz diyorsunuz. Gerçekten de yitirilmesin. Çünkü kültürümüzün çok önemli bir parçası. Birazcık UNIMA'dan söz edelim isterseniz. Nedir? Ne zaman kuruldunuz?
UNIMA ilk olarak 1929 yılında Çekoslovakya'nın Çekoslovakya Prag'da kuruluyor. 100 kadar üyesi var uluslararası. Bir 100 kadar ülkede örgütleniyor. UNIMA'da daha sonra da merkezini Fransa'nın Charleville kentine alıyorlar. Orada uluslararası bir kuruluş. Kuruluş amacı kukla ve gölge oyunuyla ilgilenen, bu alanda tasarım yapan, oynatan, kukla yapan, araştırma yapan, yani bu sanat dallarında hizmet eden insanları bir araya getirmek, birbirlerini tanımalarını sağlamak, tanışmalarını sağlamak ve örgütlenmek amacıyla kuruluyor. Aynı zamanda da değişik ülkelerdeki farklı kültürel ögelerin birbirleriyle kaynaşması ve tanınmasını sağlıyor. Hı hı. Dünya barışına katkı sunmak amacıyla bir araya geliyorlar. Böyle bir kuruluş kuruluyor. Türkiye'de bu ne zaman kuruluyor? 1990 tarihinde bir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı şuralarda bir karar çıkıyor. Daha önce o karar doğrultusunda Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle kurulan bir dernektir. 90 yılında kuruluyor Bakanlar Kurulu kararıyla. Bu da aynı amaç doğrultusunda, uluslararası alandaki amacıyla paralel olarak yurt içinde gölge oyunu ve kukla sanatlarını yaygınlaştırmak, geliştirmek, tanıtmak, yeni sanatçılar yetiştirmek.
Sanatçılar, var mı sanatçılar?
Tabii ki. Hı hı. Hani biraz önce hani sürdürülebilirlik ya da yaşatmak kavramından söz ettik. Aslında biraz klişe olmuş. Bu sanat duyulduğunda hep böyle öldü, kayboldu gibi bir düşünceyle.
Kaybolmadı mı?
Anımsanıyor.
Sanki dünyada daha bir değer görüyor. Sanki dünyada ilgi büyük de bizde sanki yitirilmekte olan bir değer.
Şöyle, bizim arzuladığımız kadar büyük bir değer görmüyor Türkiye'de.
Özellikle neden acaba?
Destek alamıyoruz. Hı-hı. Özellikle resmi kurumlardan. Ancak bence kukla ve karagöz Türkiye'de ilgi görüyor. Ben ona inananlardanım. Nasıl ilgi görüyor? Eğer bir karagöz oyununu ya da kukla oyununu izlerseniz günümüzde, seyirciyle buluşmasındaki o çocukların mutluluğunu, izleyicinin mutluluğunu gördüğünüzde şuna tanık oluyorsunuz. Bu sanat bitmiyor. Bu sanat demek ki çok sevilen bir sanat. Çünkü gelenek olarak da çok eski yıllara dayanan bir sanat olması nedeniyle bizim kültürümüzün oluşmasında çok önemli bir etkisi olmuş.
Aslında kukla ve karagözün var, hayata dair her şey var.
Her şey var. Her şey var. Yaşamın tüm alanları kukla ve karagöz oyunlarında görülebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla da kendimizden, içimizden bir yaşam parçası olduğu için de biz bence Türk toplumu olarak, yani Türkiye halkı olarak çok seviyoruz bunu. Ve yaşadığına inanıyorum ben. Çünkü bizim derneğimizin şu an aktif olarak 190'ın üzerinde üyesi var sanatçı Türkiye'de bu alanda hizmet eden. Hı hı. Yani buradan da bir, dediğim gibi, arzuladığımız bir sayı değil, arzuladığımız bir yaygınlık olmasa da ancak kayboldu demek de biraz haksızlık olur,
evet,
bence.
Evet, elbette. Şimdi aslında hayata dair her şey var dedik ya, az önce taklit var dedik. Bunların hepsi eğlenceli hale getirilmiş aslında gölge oyununda. Bunun için belki de izlerken o kadar keyif alabiliyoruz. Kendimizi bulabiliyoruz ya da birilerini görebiliyoruz.
Evet. Şimdi karagözün şöyle bir özelliği var. Karagöz zaten hani biz gölge oyunundan daha çok karagöz adıyla vurgulamak istiyoruz ya da öyle kullanmak istiyoruz. Bunun da nedeni Kültür Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras sözleşmesinin tarafıyız biz ülke olarak. Hı hı. Bu çerçevede karagözü insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine kaydettirdik 2009 yılında. Ve oraya biz gölge oyunu değil.
Yani üye olmamızla beraber.
aynı zamanda Karagöz'ü de bir unsur olarak uluslararası miras listesine kaydettirdik 2009 yılında ve ilk kaydedilen unsurlarımızdan biri. Oraya biz Karagöz olarak kaydettirdik. Aslında gölge oyunu olarak biliniyor ama tam bir gölge oyunu değil. Biraz suretlerin perde arkasında oynatılıyor ve doğrudan kendisini ışıkla görüyoruz. Hı hı. Gölge tekniği biraz daha farklı, ama dünyada bu isimle tanınıyor ve o gölge oyunlarına da yakın bir yapısı olduğu için böyle tanımlanmış bugüne kadar.
Evet.
Biz Karagöz'ü uluslararası alanda bu isimle tanımladığımız için Karagöz olarak söz etmekten daha keyif alıyoruz, daha doğru buluyoruz.
Peki,
açıkçası.
Siz neler yaptınız Karagöz ve Hacı Yuvat için, faaliyetleriniz nelerdi? Unima olarak nelerden söz edeceksiniz?
Şimdi biraz önce de söz ettim. 90 yılında kurulan bir derneğiz biz. Bu çerçevede öncelikle amacımız doğrultusunda çeşitli festivaller, şenlikler ve özel günler düzenliyoruz. Bunlar bazen Karagöz günleri oluyor ya da uluslararası ve ulusal düzeyde festivaller, geleneksel tiyatro festivalleri düzenledik. Bunun dışında çeşitli şenlikler de düzenledik ama bütün bunları yaparken çeşitli partnerlerimiz oluyor. Zaman zaman yerel idarelerle birlikte çalışıyoruz. Kültür Bakanlığı'yla destek alıyoruz ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Doğrudan yaptığımız etkinlikler de oluyor. Bu en önemli etkinliklerimizden biri Bursa'da gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Tiyatro Festivali'dir. 16.sını 2015 yılının Kasım ayında yaptık. Onun dışında işte çeşitli tarihlerde Karagöz günleri yapıyoruz ve bu Karagöz günlerini Türkiye'nin hemen hemen çeşitli illerine yaydık biz. Hiç Karagöz izlememiş, hiç kukla oyunu seyretmemiş illere, ilçelere kadar gösterileri götürmeyi planlıyoruz ve onlara bu sanatla tanışmalarını...
Hiç gittiniz mi?
Tabii ki.
O tür illere. Peki yeni ustalarla mı gidiyorsunuz oralara? Kimlerle gidiyorsunuz?
Şöyle, biz dediğim gibi 90 yılından bu yana devam ede gelen bir etkinlik bu. Mesela 90'lı yıllarda gittiğimiz ustaların bir kısmı yaşlandı. Daha aktif bu alana hizmet edemezken şimdi genç sanatçılarla gidiyoruz. Çünkü biz bu sanatçıların...
Çok genç sanatçı var mı?
Tabii ki. Şimdi etkinliklerimizden biri de yeni sanatçı yetiştirmek bizim. Kurum olarak. Çeşitli seminerler düzenliyoruz ya da atölye çalışmaları yapıyoruz ve yeni sanatçıların yetişmesini sağlıyoruz.
İlgi
seminerler
nasıl?
Yapıyoruz.
Peki,
şimdi 2015 yılında Anadolu Sigorta'nın sponsorluğunda bir usta bin usta çerçevesinde bir seminer gerçekleştirdik İstanbul'da kukla yapımı ile ilgili. 20 kursiyerimiz katıldı 3 ay süreyle ve sertifikalarını aldılar ve 20 tane yeni aday kukla sanatçısı yetiştirildi. En son 2015 yılının Kasım ayında Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma Uygulama Merkezi var. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi var Gazi Üniversitesi'nin. Ve UNESCO Türkiye Milli Merkezi ile birlikte işbirliği yaptık ÜNİMA olarak. Buradaki müzede de bir kukla yapımı semineri verdik. Sanatçımız Hakan Arısoy yaptı bu her iki semineri de. Oraya da 20 öğrencimiz
Peki,
katıldı.
Peki sertifika mı
veriyoruz? Tabii. 20 öğrenci katıldı ve geleneksel anlamda kukla nasıl yapılır? Bunlar öğretildi. Ayrıca oynatım da öğretildi.
Peki sonra o 20 öğrenci sizin her türlü faaliyetlerinize katılmayı sürdürüyor mu? Yoksa katıldıktan sonra, kurslardan sonra ayrılanlar da oluyor mu?
Şöyle, bu sanata ilgi duyup gelenler oluyor ama sanatta yeterlilik gösterip devam eden sayı her zaman eşit olmayabiliyor. Bu alanda yeterlilik gösterip hizmet ettikten sonra bu alanda tanındığı zaman bizim derneğimizin bir de üyeleri bir kendini yani kaydedebilmesi için yeterliliğini ispatlıyor. Yönetim kurulu toplanıyor ve onların bu alanda hizmet edebilen, bu alanda yetkin bir sanatçı olup olmadığına karar verip üye yapıyoruz. Ondan sonra derneğimizin üyesi oluyorlar. Onun dışında gönüllü olarak dışarıda. Bu alanda hizmet ediyorlar. Böyle bir üyelik sistemimiz de var. O şekilde gidiyoruz. Şu an kayıtlı olan üyemiz 193'tü. Birkaç yeni kaydımız oldu. Onun için sayımız günden güne de artıyor. Tabii yaşlı ustalar ve eski sanatçıların bir kısmını da maalesef kaybediyoruz. Bir taraftan artarken bir taraftan da sayımız azalıyor. Ama dediğim gibi sürekli yeni sanatçı kazanıyoruz. Evet. Kazanıyoruz.
Ne güzel. Peki yurt dışında hiç faaliyetleriniz oldu mu şu anda? Bizi orada dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Belki onlar da katılmak istiyorlardır. Unima'ya gönüllü olarak destek vermek istiyorlardır. Ya da ben bu sanatı çok iyi biliyorum, içerisinde de yer almak istiyorum diyenler olabilir.
Bu Unima'nın 100 ülkede örgütlenen bir örgüt olduğundan söz etmiştim. Çeşitli ülkelerde bu alanda festivaller yapılıyor. Onların bize duyuruları geliyor. Biz de bunu ülkemizdeki sanatçılara duyuruyoruz. Bir web sitemiz var. O web sitesi aracılığıyla bazı sanatçılarımız ülkemizin bu sanatlarını tanıtmak için yurt dışına gidiyor ve yurt dışındaki o festivallerde ülkemizi ve bu sanatları tanıtıyorlar. Böyle bir tanıtımımız oluyor. Unima olarak da katılıyoruz. Mesela 2015 yılı içinde Macaristan'da bir Karagöz tasvirleri sergisi açtık Unima olarak. Yine başkanımızın da katıldığı bir grup olarak hem Karagöz hem Kukla sergilendi, gösterildi. Almanya'ya böyle bir gezimiz oldu ve Almanya'da Karagöz ve Kukla gösterileri yapıldı. Davet olunca biz muhakkak bir sanatçı göndermeyi ihmal etmiyoruz. Ama daha çok onların daveti sonucunda gidilebiliyor.
Evet. Şimdi eski ustalar dedik. Evet. Birazcık da o eski ustalardan söz edelim. Onları da yad edelim. Sonra da günümüz ustalarına gelelim.
Tamam. Şimdi eski ustalara çok şey borçluyuz. Çünkü bu sanatı neredeyse yani Osmanlı'nın son dönemlerinde 19. yüzyıl sonlarında yönetim sıkıntıları yani ülkenin varlığıyla ilgili sıkıntılarla birlikte sanata da yasaklar geliyor ve sanat biraz ikinci plana atılıyor ve Karagözlüler o zaman sıkıntılı bir dönem yaşıyorlar. Ama Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte çağdaş bir toplum yaratma ve eski yani kültürümüzü köklerimizle bağlantılı daha modern bir toplum yaratma kaygısıyla Atatürk'ün de bu konuda bir girişimiyle halk evleri kuruluyor biliyorsunuz 1932'de. Evet. Halk evlerinin kuruluşuyla Karagöz daha canlanıyor. Ve o dönemlerde Karagöz sanatı yeniden bir yükselişe geçiyor ve çok sanatçı yetişiyor. Bu sanatçılar eski sanatçılarımız var yad edeceğimiz. Hayali Küçük Ali diyebildiğimiz Muhittin Sevilen var biliyorsunuz. O zaman radyo programlarıyla Karagöz'ü tüm Türkiye'ye sevdiriyor ve oyunların neredeyse belgelenerek kalmasını da sağlıyor. Ve o dönem Karagöz sanatına çok ciddi hizmetler yapıyorlar. O aynı zamanda birazcık bu sanatın aile içinde birlikte gerçekleştirirken dededen toruna, babadan oğula geçen bir tarafı da var. Genelde bir ailede Karagöz sanatçısı varsa o aileden birileri de sanatçı olabiliyor. Mesela Hayali Küçük Ali dediğimiz sanatçı Muhittin Sevilen'in torunu da çok önemli bir sanatçımız olmuştur. Hayali Torun Çelebi, Tuncay Tambuğ'a rahmetli anıyorum her ikisini de. O da bizi yurt dışında çok iyi temsil eden, hatta Unima'nın kuruluşunda kurucu üye olarak görev alan ve ilk başkanıdır. Rahmetli oldu kendisi. Evet. O da Karagöz'ü tanıtmıştır. Onun bir başka torunu yine Hayali Küçük Ali'nin bu Karagöz oynatmıştır Erhan Ergüler. Camcı İrfan vardır eski İstanbul'dan. Onun da torunu bugün hala Duygu Tansı. Aynı zamanda yönetim kurulu üyemizdir merkezde. O da Karagöz'ü kukla alanında yani geleneksel tiyatronun kukla alanında hizmet etmektedir.
Evet. Aslında çok zengin ve köklü bir geleneğe sahip bu sanatın ülkemizde hak ettiği yeri görmesi, bulması dileğiyle ki bu anlamda çok büyük çalışmalarınız var Unima olarak. Evet. Size çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Yine yeni çalışmalarınızı buradan duyurmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Milletler Arası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Unima, Türkiye Milli Merkezi Genel Sekreteri Sayın Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl'dü konuğumuz. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve müziğe dönüyoruz yeniden.
İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuk.
ufuktan. Anlıyorsun bak, sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni, parçala. Ölsem de kıyam senin elindir. Sen dokun, ziyan olmaz bana. Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan. Anlıyorsun bak, sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durulur sular gibi, hasretin çarpar yüreğe. Saçlarını savurur rüzgar gibi, ay gibi parlar geceme. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni, parçala.
Sekiz Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Berlin'de faaliyet gösteren tiyatrom yalnız tiyatro oyunlarıyla değil düzenlediği toplantı ve söyleşilerle de kültür hayatına katkıda bulunuyor, bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tiyatrom İslam coğrafyasında Yahudiler konulu bir söyleşi düzenledi. Söyleşide ele alınan konuları ve söyleşiyle ilgili detaylı bilgileri almak üzere gazeteci yazar sevgili Egemen Cantürk telefon hattımızda. Hemen merhaba diyelim kendisine. Merhaba, iyi günler, selamlar, sevgiler Türkiye'den.
Ha, merhabalar, ben de size Berlin'den...
Sevgili Egemen Cantürk, beni duyuyor musunuz?
İyi yayınlar diliyorum.
Alo?
Alo?
Evet, ben sizi duymuyorum ama siz beni duyuyorsunuz anladığım kadarıyla arkadaşlarımın işaretinden. Şimdi bu söyleşiden söz etmek istiyoruz. Söyleşinin konuşmacısı da sizdiniz. Neler aktaracaksınız? Söyleşide neleri dile getirdiniz?
Evet, şimdi öncelikle bu çok fazla bilinen bir tarih değil. Gerçekten son yıllarda da biliyorsunuz İslamiyet'e karşı, Müslümanlara karşı da belirli anlamda ön yargıların da arttığını görüyoruz Almanya'da. Ben bir yerde tarihin bu bilinmeyen kesitine bir yolculuk etmek istedim. Gerçekten bu anlamda da ilginin de yoğun olduğunu söylemek istiyorum. Tabii İslam coğrafyası içerisinde Yahudiler nasıl yaşamıştı ve Yahudilerin özellikle bu çağa Müslüman coğrafyası içerisinde ne tür katkıları olmuştu? Bunları elimizden geldiğince irdelemeye çalıştık. Hristiyan dünyasında Yahudiler nasıl yaşıyordu? Farkları nelerdi? Ve Osmanlı dünyasının, Osmanlı coğrafyasının diğer Müslüman ülkelerden, İran gibi ve farklı ülkelerden ayrılan farkları nelerdi? Yani Yahudilere yaklaşım olarak. Şimdi her şeyden önemlisi, ben şunun altını çizmek istiyorum. 1299 ile 1922 yılları arasında 622 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu içerisinde tek bir Yahudi katliamını, Yahudilere yönelik bir şiddet olayını, sürgünü, katliamı görmüyoruz. Yani münferit olaylar var tabii ki ama bu gerçekten Hristiyan dünyasına baktığımız zaman daha ilk çağlardan ve Roma'nın özellikle Hristiyanlığı benimsemesinden sonra antik çağdan, ilk çağdan ve orta çağdan sonra ve yakın çağa kadar Yahudilerin sürekli olarak Avrupa coğrafyasında dışlandığını, sürüldüğünü ve toplu katliamlara uğradığını görüyoruz. Şimdi Osmanlı coğrafyasında ise tam tersine Yahudilere bir sahip çıkma, onları koruma ve kollama var. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında, 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u aldığında, Konstantinopoli İstanbul yaptığında ilk yaptığı şeylerden bir tanesi Yahudileri, Anadolu'da yaşayan Yahudi cemaatlerini İstanbul'a yerleştirmek oldu. Arkasından Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt 1492 yılında İspanya ve Portekiz'de zulüm gören Yahudilere sahip çıktı. O dönem içerisinde 150 bine yakın Yahudi kökenli insanın Osmanlı topraklarına geldiği söylenir. Ve hatta 2. Beyazıt'ın çok manidar bir sözü vardır bu konuda. Ferdinand'a, İspanya kralına seslenir 2. Beyazıt ve der ki, ben ülkem zenginleşiyor Yahudilerle, senin ülken ise fakirleşiyor. Yani sen nasıl bir kralsın? Yani vizyon sahibi olan bir hükümdarın sözleridir bunlar bence. Tabii bunları örnekleriyle anlatmaya çalıştık. Özellikle çağımızda bu yaşanan ilişkilerin bir yerde kökenlerine inmeye gayret gösterdik. Örnek verecek olursam çok ilginç bir saptamamız var bu konuda. Osmanlı sultanları, yani Osmanlı padişahları çıkardıkları fermanlarla Yahudileri özellikle imparatorluk içerisinde yaşayan diğer azınlıklara karşı, yani Ermeni ve Rum azınlıklara karşı korumuştur. Çünkü o azınlıklar, özellikle Ermeni ve Rum azınlıklar Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Yahudilere yönelik katliamların ve bir yerde şiddet olaylarının da öncülüğünü yapmışlardır. Kan iftirası diye bir olay vardır. Yahudilere yönelik atılan bir iftiradır ve Hristiyan dünyasından gelen bir iftiradır bu. Ve bu iftiradan dolayı buradan yola çıkarak özellikle Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan Yahudiler hedef alınmıştır. Ve bu da Müslümanlar tarafından engellenmiştir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları tarafından engellenmiştir. Bununla ilgili çıkarılan fermanlar vardır. Şimdi bu anlamda gerçekten bu hoşgörüyü Osmanlı coğrafyası içerisinde görüyoruz. Fakat İran'da ise çok daha farklı bir yapılanma oluyor. Yahudiler keskin çizgilerle ayrılmışlar. Oysa Osmanlı'da Yahudilerle Müslümanlar iç içe yaşıyorlar. Bir geto kavramı yok. Bakın bu çok önemli. Ama baktığınız zaman Avrupa'da, Almanya'da daha doğrusu Hristiyan coğrafyasının olduğu, hı hı, İran coğrafyasının olduğu yerlerde getoları görüyorsunuz.
Evet, sevgili Egemen Cantürk, çok teşekkür ediyoruz. Daha anlatacağınız çok şey var belki Osmanlı'nın hoşgörüsü kapsamında. Artık oradaki ilgiyi de çok merak ediyorduk ama detayları daha sonraki programlarımızda almak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Sağ olun, var olun.
Ben de size çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana tanıdığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Sağ olun. Teşekkürler.
Sihirli Sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz yine. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, bugün çok güzel bir şeyden söz edeceğiz. Mutluluğu görmek için, mutluluğa ulaşmak için dörtlü düşünme tekniği.
Doğrudur, evet.
Nasıl bir teknik bu teknik?
Aslında pek çok araştırmacı tarafından zenginleştirilmiş bir teknik. Temel yaklaşım da şu: dörtlü düşünme, dörtlü yaklaşım, dörtlü kadran isimleriyle de anılıyor. Hayatın bize ayna tutması için, mutluluğumuzu görebilmemiz için dört ayrı perspektiften bakarak, dört ayrı bakış açısından bakarak kendimizi değerlendiriyoruz. Hı hı. Çeşitli başlıkları olabiliyor ama temelde şöyle nitelendirebiliriz. Bir tanesi bu dört bakış açısından, birincisi büyük biz diye adlandırabileceğimiz insanın ruhsal tarafı. Hı hı. Bu şu demek: hayata verdiğimiz anlamı içeren bir bakış açısı bu. Hmm. Dolayısıyla biz mutluluğumuzu görmek için birinci bakış açısında hayata verdiğimiz anlam açısından bakıyoruz. Ve hayata verdiğimiz bu anlam, belki hayatımızın amacı, belki bizim de içinde bulunduğumuz o büyük bütün açısından, onunla varlığımız, paylaşımımız açısından kendimizi değerlendiriyoruz. Hmm. Maalesef değerlendirme yolu biraz kaba kalıyor, itiraf edelim. İşte öneriler şudur ki %100'lerinden bir değerlendirin. Hani ben hayata verdiğim anlam, ruhsal dünyamın zenginliği, ruhsal dünyada var olma halim açısından kendime 100 üzerinden kaç puan verirdim?
Kaç veriyorlar acaba?
Kişiden kişiye değişir. O genellikle bu çalışma aslında bir sorunla karşılaşıldığında, dediğimiz gibi kişilere ayna tutmak için kullanılıyor. Şudur, belli alanlar daha yüksek çıkıyor. Biraz sonra diğer üç alana da bakacağız. Bazıları zaman zaman düşük çıkar. Düşük çıkan alan aslında bizim kendimizi geliştirmemiz gereken tarafımıza işaret eder. Yani nerede bir düşüklük ifade ediyorsam, benim o alanımı, o parçayı birazcık daha zenginleştirmem gerek. Hı hı. Deneyimlerimi arttırmam gerek. İkinci alan ben alanı. Beni ben yapan şeylere odaklanmak, içsel yaratıcılık, kendinizi inşa etme. Yani beni kuran bir süreç vardır burada. Hani biraz önceki birinci bakış açısı nasıl içinde bir parça olduğum o büyük bütüne ilişkin bir tecrübe ise, bu da benim ben olma haline ilişkin bir tecrübemdir. Bu açıdan da 100 üzerinden kaç veririm diye bakmam lazım. Biraz önce söylediğimiz o ruhsallık alanı biraz daha bizim dilimizle söylersek maneviyatı içerir. Burası o maneviyattaki benim parça olarak bulunma halimi içerir. Hmm. İkisi arasında bağlantı kurarım.
Peki ikisi arasında bağlantı kurarken o yüzdeleri eşit eşit mi dağıtacağız diğerleriyle birlikte, yoksa biri birinden daha yüksek olsa daha mı çabuk erişeceğiz?
Evet, aslında söylediğiniz çok önemli bir şey. İlk eğilimimiz bunları birbirine göre değerlendirerek farklı yüzdeleri bulmaktır. Hı hı. Tabii ki bu yüzdeler tamamen sembolik ve aslına bakarsanız hiçbir anlamı yok. Sadece kişinin kendini değerlendirebilmesi için bir araç. Hı hı. Ruhsallığa ilişkin bir tecrübe varsa kendi dünyasında kişinin, oraya genellikle biraz daha, biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı, biraz daha yüksek bir değer verip bene ilişkin değeri biraz küçültme eğilimimiz olabiliyor. Hmm. Çünkü ben, hani bizim kültürümüzde de çok makbul bir şey değildir hani zaman zaman. Üstünü Dökmen hocamızın kulakları çınlasın. O derdi ki, sorarsınız bu besteyi siz mi yaptınız? Cevap verir: estağfurullah. Siz mi yaptınız? Hani bir başkası mı yaptı? Estağfurullah, bendenizin. İşte o ruh hali, zaman zaman beni keşfetme, beni var etme sürecine biraz farklı yaklaşmamıza neden olabiliyor. Üçüncü alansa fiziksel tarafımız. Bu çalışmayı yapan araştırmacılardan biri, yabancı bir araştırmacı, bunu banka hesabına benzetmiş her bir alanı. Hani ruhsal banka hesabınız, yaratıcılık banka hesabınız ve burası da fiziksel ortam banka hesabınız. Nesneler ve hatta nesneler dünyasındaki başarı değerleri burada. Yani kendimizi başarılı görüyor muyuz aslında? Temel soru burada bu. Ve bu açıdan kendimizi 100 üzerinden değerlendirsek kendimize kaç puan veririz? Burada aslında cevaplar biraz daha sertleşebiliyor, acımasızlaşabiliyor. Hmm. Çünkü başarı çıtası çok yüksek ve zaman zaman kendimizin koymadığı çıtalarla kendimizi değerlendirdiğimiz için daha belirgin ortaya çıkıyor. Dördüncü alansa ilişkiler. Duygusal banka hesabı, yani şöyle söyleyebiliriz, ilişkiler ve iletişim.
Hı hı.
Bu alanda aslında insanın enerjisini çok alan, bu dört alan içerisinde en çok emek verilen ve gün içerisinde de enerjisinin çok büyük bir bölümünü fiilen yatırdığı alan. Ama en zorlu kabul edilen, hı hı, alan. Burada da değerlendiriyoruz kendimizi. Ve bu dördünün arasında sizin biraz önce sorduğunuz gibi genellikle bir dengesizlik ortaya çıkıyor.
O zaman dördüyle bir bütün olunur da denge sağlanırsa işte, evet, mutluluk orada galiba.
Kesinlikle.
Değil mi?
Hatta önerilen şudur. İlk karşılaşıldığında bu yaklaşımla şöyle bir düşünce oluyor. Diyorsunuz ki ben ruhsallıkta iyiyim, ilişkilerim de fena değil. Başarıda biraz şöyle kendimizi değerlendirip ben fena da biri değilim demeye başladığımızda yine de işte %60, %20, %30, %50 gibi değerler arasında gidip gelebiliyoruz.
Ama cehalete bakarsak hiçbir sorumluluğu yok o zaman.
Kesinlikle. Bizim istediğimiz, sizin biraz önce söylediğiniz gibi, aslında temelde dengedir. Yani, evet, bunlardan herhangi biri, bu dört alandan herhangi birinin %90 olması kişiyi mutlu hissettirmiyor. Hı-hı. Benim başarı alanında %90'lık bir değer vermem, ruhsallık alanındaki kendime yeterince bakmamış olmaktan kaynaklanan, hmm, düşüklüğü gidermiyor. Bunların ortalamasını aldırmıyor hayat mutluluk için. Hayat mutluluk hissiyatı için bunların hepsinin eşit düzeyde olmasını
öneriyor. Yani bedenim
öneriyor.
Sağlıklı olabilir, duygularım, evet, karışık olabilir, zihnim karışık olabilir, olumlu ya da olumsuz, hı-hı, düşünebilirim. Ruh halim, hı-hı, böyle olabilir. O zaman tabii sıkıntılar başlayacak. Evet. Yani hepsinin, evet, bir denge içerisinde olması gerekiyor.
Zaten bu tekniğin etkili olduğu yer şudur aslında. Herhangi birine çok yüksek bir değer biçtiysem, enerjimin büyük bir bölümü ve dikkatim oraya gidiyordur.
Hı hı.
Düşük bir değer belirliyorsam ve arada ciddi bir fark varsa oraya yeterince enerji ve dikkat vermiyorumdur. Dolayısıyla bu teknik kişiye şöyle bir ayna tutar, der ki bütün bu alana dengeli olarak dağıtacak olsaydın dikkatini, hayat enerjini, hı hı, nasıl değişiklik yapardın? Zaten kullanılma nedeni de bu. Çünkü çok basit gibi görünen bu dörtlü tekniğin altında çok bizim dile getirmediğimiz ama aslında kendimizi mutsuz hissettiğimiz zamanlarda alttan bir yerlerden içimizden iğne batıran bir duygu durumu vardır.
Hı hı.
Onu açığa çıkarmak ya da onu eski bir tabir olacak ama bertaraf etmek, aşmak, arkasına
peki,
geçmek.
Peki nasıl becereceğiz? Mesela soruları var mıdır onun? Ne tür sorular
vardır
sorabiliriz
ve aslında hani bugünlerde artık iyice moda oldu ve yerleşti diye düşünüyorum. Kişisel gelişim ve koçlukla ilgilenen, hı-hı, kişiler bu teknikleri kullanıyorlar. Temelde dört tane canavara benzeyen şey var altta bu alanlardan bir, hı-hı, tanesi. Anlam yitirilmesi. Bunun çok çeşitli sebepleri olabiliyor. Bir diğeri benin varlığı, biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bir diğeri başarısızlık korkusu. Bir diğeri de ilişki ve iletişim kuramama hali. Tüm bunlara ulaşmak biraz önce söylediğimiz gibi çok basit bir adım da olmayabilir. Ama temel olarak şudur ki, bir, neye ulaşmak istiyorsun? İki, bunu pozitif ifade et. Üç, buna ulaştığını nereden bileceksin?
Hmm.
Yani ben mutlu olduğumu nereden bileceğim? Bununla ilgili somut bir eylem, somut bir durum, hatta bazen belki bir hayal kurmaya ihtiyaç duyarız. Ve bu olduğunda benim yakın çevrem, ben dışındaki, etrafımdaki, gördüğüm, şahit olduğum her şey bundan nasıl etkilenecek? Bu çerçeveden bakarak aslında kişiyi araştırmaya yönelten bir şey. Çünkü mutsuz olduğumuzu çok sıklıkla dile getirebiliyoruz ama bu mutsuzluğun gündelik bir takım şeylerin arasında kalıp duygu olarak birikmesine izin verebiliyoruz. Buna izin vermeden bu bakış açısından kendimizi değerlendirmek için bir ayna sadece.
Hmm.
Temel soru budur ama neye ulaşmak istiyorsunuz? Ulaştığınızı nereden bileceksiniz? Çünkü neye ulaşmak istiyorsunuzun cevabı zaman zaman çok negatif olabiliyor. Ama ulaştığınızı nereden anlayacaksınız? Buna ulaştığınızda ne olacak diye sorarsanız hayatın içindeki pozitif görüntüyü yakalamak daha mümkün.
Evet, o zaman bize kazandırdıklarına ve sonuçlarına bakarsak gerçekten hep onu bir denge içerisinde tutmanın gayreti içerisinde olacağız galiba.
Evet, insanız, hepimiz zaman zaman dengesizlikler yaşıyoruz. Kimse hani bir süpermen haliyle yaşamıyor hayatta. Fakat nereye bakacağımızı bilmek önemli. İtiraf
edeyim, o aynayı hep yanımızda mı taşıyacağız o zaman?
Zaman zaman bir düşünmekte fayda var. Yani bir o büyük bütünün içinde nasıl bir şey tecrübe ediyorum. Bu ruhsallık zaman aşan ve kişiyi aşan bir bakış açısıdır. Hatta çoğu zaman çalışmalarda bu alanda kişiler çocuk sahibi olmayı bununla örtüştürürler. Çünkü çocuklarımız bizden sonra da hayatta var olur ve bizim daha büyük bir bütünün içinde ve büyük bir teslimiyetle var olmamızı sağlar. O teslimiyet bambaşka bir maneviyat dünyasını getiriyor. Dolayısıyla ruhsallık açısından kendimi nerede görüyorum? Buna yeterince zaman ayırıyor muyum? Bana dair bir kendimde yeni bir şeyler oluşmasına izin verdim mi? Yakın zamanda neyi filizlendirdim? Başarı olarak gördüğüm şeyleri zenginleştirebiliyor muyum? Nesneler dünyasındaki duruşum ne? Ve sonuç olarak bunlar benim ilişkilerime nasıl yansıyor? Bu bir döngü, sürekli dairesel olarak dönüyoruz içinde. Ama dediğiniz gibi bir ayna
ama
gibi yanımızda taşıyabiliriz.
Ama bunlardan birini istemek de yeterli herhalde.
Tabii sadece zaman zaman hayat koşulları birine çok fazla odaklandığımızda körelmemizi sağlıyor. Örneğin ruhsal alan fazla fedakarlıkla vücut bulabilir hayatta. Dolayısıyla birdenbire hani bir annenin ilk 1-2 yılda yaşadığına benzer bir yoğunlukla hayatın içinde başka roller ve başka ortamlarda bulunabiliriz. O tür durumlarda bakmak lazım. Çünkü o bir yıl içerisinde kişi kendini çok mutsuz hissetmeyebilir ama o birkaç yılın sonunda çoğu anne ben hayatıma ara vermişim, dönmeliyim artık duygusu yaşar. Benzer şeyleri işimiz için, sağlığımız için, zaman zaman tedavi süreçlerinde, sosyal rollerimiz için ya da ilişkiler dünyasında var olabilmek için üstlenebiliyoruz ve bunlar bir süre devam edince çok zorlayıcı olabiliyorlar. Benzetilen küçük bir şey vardır, müsaadenizle paylaşayım. Bu alanlarda dikkatsiz olmayı araştırmacılardan biri şuna benzetmiş. Bir el avcunuzu açın ve içine hafif bir küçük kutu koyun. Taşıması çok kolay bir şeydir ama siz bunu eğer 3 ay boyunca taşırsanız kolunuzu bir daha kullanamazsınız. O yüzden bu alanlara uyanık olmak lazım.
Evet, ama ben de şunu söyleyecektim. Hani banka dedik ya, biriktireceğiz diye. Bunları biriktirebildiğimiz kadar biriktirsek de o sıkıntılı anlarda onları devreye soksak.
Yatırım hesabı açalım diyorsunuz.
Olmuyor mu? Çünkü olur, tabii. İnsanlara olumlu katkıda bulunmak, yardım etmek mesela ruh halimizi hep iyi tutan bir şeydir. Evet. Hep iyi gelen bir şeydir. Dolayısıyla hani orada pek bir sıkıntı yaşamayız. Hani o geriye dönüp baktığımızda bize bir faydası dokunabilir mi acaba diye
aslında
düşünüyorum.
Aslında sizin söylediğiniz bu hesaplar arasında aktarma yapabiliyoruz. Örneğin iletişim, yani bunlar birbirlerinden hiç bağımsız değiller. Ayrı ayrı yerlerde durmuyorlar. Ortak yan duvarları var bu hesapların. Dolayısıyla iletişim
ama
alanında...
Ama duvarın biri çökünce... O da olmuyor. Domino taşı gibi.
geçirgenliği olabilmeli. Birbirlerini besliyorlar. İdeali besleyebilmeleri. Çünkü dengeyi öyle kuruyoruz zaten. Birbirlerini besleyebiliyorlar. O beslenme alanlarını keşfetmek. Ve eğer bir alanda bir bakış açısı darlığı çekiyorsam, bir körlük yaşadıysam eğer, bununla ilgili gerekiyorsa destek almak. Bizim kültürümüzde arkadaşlarla konuşmak bu konuda çok işe yarar. Ama zaman zaman okumak çok işe yarıyor. Bu alanda yazılmış kitaplar olabiliyor çünkü. Ya da esin veren sözlere bakmak bile bazen faydalı olabilir. Çünkü artık biliyoruz ki internet üzerinden çok fazla anlık derin mesajlar içeren cümlelerle karşılaşabiliyoruz. Onlara da hakkını vermek gerek. Çünkü onların çoğu aslında böyle süreçlerden, duvarlar yıkıldığı için ya da duvarlar çok kalın olduğu için, hesaplar hareketsiz kaldığı için ortaya çıkmış sözler. Ve orada yaşanmış bir değerin ışığı var. Onu görmek lazım.
Evet, bir şey istemek, tüm bunlardan birini dahi çok istemek, sırtımızı bir duvara yaslamak da mutluluğu yakalamak için.
Tabii, hedef o.
Hedef o, yeter diyoruz. Evet, o zaman başka diyorlarımız var mı dinleyicilerimize?
Şöyle,
mutlu olmalarını, mutluluğa götürecek diyelim.
Bu süreçlerin kullanıldığı eğitimlerde katılan dinleyicilerimiz de vardır. Çok etkili bir yol var. Çok basit bir şeydir. Bugün iyi ve güzel ne oldu diye sorar eğitmenler eğitimler içerisinde. Hı hı. Bu iyi bir egzersizdir. Bugün iyi ve güzel ne oldu diye her gün bir cevap bulmak. Bununla ilgili hatta mümkünse o ana ilişkin bir sanki... Gözünüzde bir fotoğraf makinesi varmış da o anın fotoğrafını çekmişsiniz gibi bir de fotoğraf albümü yapmak kendiniz için. Bu çok etkilidir. Çok basit gibi görünen ama insanı çok iç dinamiklerini çok hızlı hareket ettiren aslında sihirli bir soru. Bunu sormak bir egzersiz türü. Bir süre boyunca ki önerilen genellikle işte nörolingüistik eğitim içerisinde 21 gündür ama... Başlangıç aşaması olarak şu andan itibaren başlayarak bugün iyi ve güzel ne oldu? Zaman zaman yoğun şeyler yaşadığımızda insanın...
Peki bu soruyu her gün sonra gittikçe bunun cevabı bugün bu oldu. İşte ertesi gün bu oldu. Bir gün sonra tabii. Bu oldu. Çoğalacak mı bu?
Aslında sihirli bir şey
mutluluğu
var.
Mutluluğu çoğaltmanın yolları.
Sihirli bir soru. Şey var burada. Sizin program konuklarınızdan biri. Ona da ayrıca soralım. Merak ediyorum. Doktor Sayın Sinan Canan'ın uzmanlık alanı bu. Ona evet. da soralım ama. Beynin içerisindeki kimyayı etkili bir biçimde değiştirmek ve bunu sürekli değiştirmek. Anlık bir tecrübe olsa bile kişinin kendini daha iyi koordine etmesini sağlıyor. Yani bugün iyi ve güzel ne oldu? Hiç mi güzel bir şey olmadı? Hani bir şey olmuştur mutlaka evet. dediğinizde aslında beynin içinde, hatıralarımızın içinde o günü etiketleme şeklimiz değişiyor. Ve biz bir süre sonra 15 gün sonra 15 mutlu gün yaşadığımızı biliyoruz. Bilinç dışı alanımız buna zemin hazırlıyor artık. Dolayısıyla arabayla giderken bir bulutu görmekten tutun da bir arkadaşınızla selamlaşmak ya da işte okuduğunuz bir kitaptan keyif almak ya da o gün sabah rahat uyanmak gibi çeşitli tecrübeleri hayatın içerisinde biz etiketliyoruz. Ve ne kadar çok pozitif
mutluluk anlayışımız değişiyor
evet.
belki de.
Bakışımız değişiyor. Aslında mutluluğu biraz tanımlıyoruz. Çok tanımlamakla Hı-hı. uğraşmadan.
Evet.
Çünkü ne kadar pozitif etiketlersek o kadar da kendi iç dünyamızda olumlu bir kimyayı harekete geçiriyoruz. Varlığımız evet. daha verimli çalışıyor.
Evet. O zaman daha verimli çalışması dileğiyle çok mutlu hepimizin günler dileyelim dinleyicilerimize. Ve size de çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Güzel soruların cevaplarıyla bizleri aydınlattığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteydik. Kendisini yine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda. Ve işte bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın Türkiye'de saatler 15'i gösterdiğinde bizler haber sonrasında yine burada sizleri bekliyor olacağız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28 Bilecik 25 Yamama
24. Ben buraya. Şuraya dayanıp duracağım.
Buradan da çok büyük.